bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Taşuk-ı Talat ve Fitnat, Şemsettin Sami, Akçağ Yayınları, baskı yılı 1999. Yayını hazırlayan Doktor Yakup Çelik. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Roman hakkında. Türk edebiyatındaki ilk roman denemelerinden biri olan Taşuk-ı Talat ve Fitnat, 1872 yılında Hadika gazetesinde tefrika edilmeye başlanmış, bir yıl süren tefrika 3 cüzde 1873'te tamamlanmıştır. Bu eserin Türk edebiyat tarihi bakımından değeri roman türünün ilk örneklerinden biri olmasıdır. Türk romanının tarihi gelişimi incelenirken özellikle Batı romanına ait unsurlar bakımından Taşuk-ı Talat ve Fitnat'ta halk hikayesinden farklı olarak birçok yenilikler görmek mümkündür. Taşuk-ı Talat ve Fitnat, Şemsettin Sami'nin roman sahasındaki tek eseridir. Türk dünyasına Kamus-u Türkiye'yi kazandıran Şemsettin Sami, edebiyat alanındaki faaliyetlerini Victor Hugo'dan Sefiller 1880 ve Daniel Defoe'dan Robinson 1884 tercümeleriyle sürdürmüştür. Roman, aile tarafından engellenmiş ve faciayla sonuçlanmış bir aşk ilişkisini konu almaktadır. Büyük bir kısmı mektuplarla oluşturulmuş romanda, önce Saliha Hanım ile Rifat Bey'in okul yıllarından başlayan ve evlilikle neticelenen aşkları anlatılır. Bu kısım, Talat Bey'in nasıl bir ortam içerisinde yetiştiğini ve aşk konusuna bakışını sergilemek maksadıyladır. Asıl vaka, Talat Bey'in Hacı Babalı'da bir tütüncüde alışveriş yaparken cumbadan bakan Fitnat'a aşık olmasıyla başlar. Fitnat, üvey babası Hacı Baba tarafından henüz 8 yaşındayken ahlak endişesiyle okuldan alınmış, 16 yaşına kadar sokağa adımını atmamış bir genç kızdır. Talat ise hayatında ilk defa aşk duygusu yaşayan, parlak yüzlü bir genç delikanlıdır. Roman, Talat'ın Fitnat'ı görmek için kadın kılığına girip, Ragibe adıyla görüşmeye başlamasıyla farklı bir şekil kazanır. Artık iki gencin birbirine yazdıkları, duyguların ortaya konulduğu mektuplar çevresinde gelişmeler olur. Talat, hem kendisi hem de Ragibe olarak vardığını devam ettirmektedir. Bu durum, Hacı Baba'nın Fitnat'ı Ali Bey adındaki bir zengine vermesine kadar devam eder. Romanın asıl dramatik kısmı burada başlar. Ali Bey, 18 yıl önce bir öfkeyle karısı Zekiye'yi boşamış, onu yıllarca görmemiştir. Kocasından ayrıldıktan bir müddet sonra Fitnat'ı doğuran Zekiye ise çocuklu olarak Hacı Baba ile evlenmiştir. Zekiye, kızının boynuna 18 yaşında açılmak üzere bir muska takar. Muskanın içinde Fitnat'ın babasının Üsküdar'da yaşayan Ali Bey olduğunu bildiren bir yazı vardır. Ali Bey, Fitnat ile evlendikleri gece kızı kucaklamaya çalışırken elinde kalan muskadan bu sırrı öğrenir. Hemen yandaki odaya kapanır. Kızım diye içeriye seslenir. Fakat intihar etmiş olan Fitnat, kanlar içerisinde can çekişmektedir. Talat ise Fitnat'ın gizlice gönderdiği mektubu almış, hasta yatağından kalkarak Fitnat'a koşmuştur. Kanlar içerisinde yatan Fitnat'ı görünce heyecan ve acıya daha fazla dayanamaz, o da ölür. Taşuk-u Talat ve Fitnat romanı böylece sona erer. Halk hikayesiyle Avrupa'yı tarz roman arasında bir çizgi içerisinde değerlendirilebilecek Taşuk-u Talat ve Fitnat romanı, tesadüflerin çokluğu ve sık kullanılan motiflerle halk hikayesini, dili, hayata bakış tarzı ve vakanın tanzim edilişi bakımından da Avrupa'yı anlamda roman türüne yaklaşmaktadır. Halk hikayeleri genellikle nesir şiir karışımıdır. Halbuki Taşuk-u Talat ve Fitnat'ta şiire yer verilmemekle birlikte romanın ekseriyeti mektuplardan oluşmaktadır. Romanda okuyucuya inandırıcı gelmeyen birçok nokta bulunmaktadır. Hemen hemen bütün vaka parçaları tesadüflerle oluşturulmuştur. Mehmet Kaplan, Taşuk-u Talat ve Fitnat makalesinde inandırıcı görünmeyen ilişkiler ve kurgu bakımından hatalar hakkında şunları söylemektedir. Kız kılığına giren Talat'ı o kadar yakından gören nakış hocasıyla Fitnat'ın onun erkek olduğunu fark etmemeleri imkansızdır. Çok çekingen ve toy bir delikanlı olarak gösterilen Talat'ın da bu derece cesur ve pervasız olması mizaç ve karakterine uymaz. Talat, Fitnat'ı sevdiğine göre devrin örf ve adetlerine uyarak annesi veya bir başkasını görücü olarak gönderebilirdi. Yazar o devir için tabii olan bir teşebbüsü bir yana bırakarak Talat'ı genç kız kılığında Fitnat'ın odasına sokuvermiştir. Bu suretle Talat, farkına varıldığı takdirde kendisinin ve sevgilisinin ne kadar kötü bir duruma düşebileceklerini aklına bile getirmez. Ali Bey'in ölen karısından bir çocuğunun olabileceğini düşünmemesi, Zekiye'nin bir kızı olduğundan kocasını haberdar etmemesi, Hacı Baba'nın Zekiye'yi adeta gözü kapalı olarak alması ve fitnatı Ali Bey'e verirken onun nasıl bir insan olduğunu araştırmaması, ne bu şahısların karakterlerine ne de bu hususlarda çok titiz olan eski Türk cemiyetinin davranışına uyar. Dipnot, Mehmet Kaplan, Taşku Talat ve Fitnat, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, Dergah Yayınları, İstanbul 1987, sayfa 74-75. Mehmet Kaplan'ın tespit ettiği bu noksanlıkları çoğaltmak mümkündür. Türk Edebiyatı'nın batı etkisindeki ilk roman örneklerinden sayılan Taşku Talat ve Fitnat romanını, halk hikayeleri ve mesnevilerden ayıran özelliklerden ilki, daha romanın ilk satırlarında karşımıza çıkar. Aksaray'daki evi ve oradaki insanları ayrıntılı bir biçimde tasvir eden ilk satırlara, halk hikayeleri veya mesnevilerde değil, Avrupa'yı tarz romanlarda rastlarız. Aksaray'da ufacık bir oda, tantanalı değil, lakin pek temiz döşenmiş bir odada, yüzünde bir hüsnü anın harabeleri nümayan, 50-55 yaşında bir kadın minder üstüne oturup bir şey dikiyordu. Gözü dikişte, eli iğnede, lakin zihni başka yerde olup bir şey düşünüyor, düşündükçe mahzun ve mükedder olur gibi görünüyordu. Bir çağrı ihtiyarlar geçmiş şeyleri hatırlarına getirdikçe mahzun olurlar. Çünkü ömürlerinde geçirmiş oldukları meserret günlerini, dipnot, AGY, sayfa 77. Andıkları vakitte o günlerin bir daha avdet etmeyeceğine teessüf ederler ve çekmiş oldukları kederleri yad ettiklerinde gönüllerinin yaraları tazelenir. Dipnot, Şemsettin Sami, Taşku Talat ve Fitnat, İstanbul 1973, sayfa 2. Bu tasvirlere ve ruh tahlillerine roman boyunca tesadüf etmek mümkündür. Romanda bu tip tahlil ve tasvirlerden başka karşılıklı konuşmalara da geniş yer verilmiştir. Taşku Talat ve Fitnat romanında farklı bir anlatım söz konusudur. Gramer ve imla kurallarına pek fazla riayet edildiği söylenemez. Bunu hem Şemsettin Sami'nin romancılığındaki dil fakirliğine, hem romanın kaleme alındığı yıllardaki imla ve gramer anlayışına, hem de tabii anlatım isteğine bağlayabiliriz. Zaten romanın sonunda yer alan ihtar bölümünde de yazar, konuşanın ağzından çıktığı gibi kelimelerin yazıldığını da söylemektedir. Şemsettin Sami, roman anlatımını kitap dilinden kurtarıp konuşma diline yaklaştırmak arzusundadır. Taşku Talat ve Fitnat romanında da bu arzusunu ortaya koymaktadır. Mehmet Kaplan aynı makalesinde Şemsettin Sami'nin konuşma unsuruna geniş yer vermesini romandan ziyade tiyatrodan gelen etkiye bağlamaktadır. Şemsettin Sami romanın diğer kısımlarında da konuşmaya geniş yer veriyor. Bunun sebebi kanaatime göre yazarın roman nevinden daha önce gelişen tiyatronun tesiri altında kalmasıdır. Örnek olarak verilen Fethi Kelam parçası adeta bir tiyatro başlangıcını hatırlatır. Dipnot. Mehmet Kaplan, Taşku Talat ve Fitnat, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, Dergah Yayınları, İstanbul 1987, sayfa 77. Romanın başında Saliha Hanım ile Rifat Bey arasındaki aşk ile romanın sonundaki Ali Bey'in yaşadıklarını gözden geçirmesi haricinde, Taşku Talat ve Fitnat romanında vak'a kronolojik bir sırayı izler. Romanda vak'a örgüsünü oluşturan iki temel kahraman Talat ile Fitnat, sebepsiz imkansızlaşan bir aşk çatışmasının kurbanı olurlar. Romanda aşkı imkansızlaştıran kişi Hacı Baba olarak gösterilir. Fakat Hacı Baba'nın Talat ile Fitnat arasındaki aşktan haberdar olmaması onun suçsuzluğunu ortaya koymaktadır. Geleneklerin esiri haline gelmiş iki gencin romanın sonunda kavuşmaları için hiçbir engelin kalmadığı bir sırada ölümleri ise öyle zannediyoruz ki Şemsettin Sami'nin romanı dramatik bir sonla bitirmek isteğinden kaynaklanmaktadır. Taşku Talat ve Fitnat, eski örf ve adetlerin birbirine aşık iki genci nasıl bir bunalıma sürüklediğini dile getiren bir romandır. Görmeden evlenme geleneği gibi toplumsal bir problem ele alınmış, bunun doğurduğu acı sonuçlar işlenmiştir. Ailelerin gençler üzerinde kurdukları baskı, gençlerin en masum isteklerini bile belirtememelerine yol açmaktadır. Roman bu tez üzerine kaleme alınmıştır. Taşku Talat ve Fitnat romanında imparatorluğu saran batı etkisinin sonuçları ve kadının toplum içerisindeki durumu da dile getirilmektedir. Avrupa'yı düşüncenin yaşama tarzımızın her safhasına girdiği 19. yüzyılın sonlarında yaşadığımız toplumsal çelişkiler mukayese yoluyla anlatılmaktadır. Gidenlerden sorabilirsin. Madamlar çıkarlar, erkeklerin meclislerine girerler, kahvelerde otururlar. Fakat bir madama, kocasını yahut biraderini ya babasını kolundan alıp kemali vekarla yürüyerek, ırzına haler getirmeyecek bir yere gidip kemali edeple oturur. Hiç kimse yüzüne bakmaya cesaret edemez. Halbuki bizimkiler öyle değil. Biz kapılarımızı, kızlarımızı bir arabacıya teslim edip Allah'a emanet, nereye götürürse götürsün. Dipnot: Şemsettin Sami, Taşık-ı Talat ve Fitnat, İstanbul 1973, sayfa 22. Romanda kahramanların ruh hallerini ve duygularını dile getiren mektuplara önemli fonksiyonlar yüklenmektedir. Yazar karşılıklı konuşmalarla anlatamadığı, tasvir ve ruh tahlillerinde yer veremediği duyguları ve gelişmeleri mektuplar vasıtasıyla dikkatlere sunmaktadır. Mahalle mektebindeyken okul dışındaki zamanlarında Saliha Hanım ile Rifat Bey birbirlerinden ayrı oldukları zamanlarda da Talat ve Fitnat mektuplaşma yoluna giderler. Şemsettin Sami romana konu olan vakayı sanki önceden öğrenmiş, araştırmış gibi bir tavır gösterir. Nasıl ki biz Talat Bey'in halini merak edip sormak şöyle dursun, Talat Bey'i hiç tanımadığımız halde bir çarenin derdi meydana çıkıp efsane hükmüne girdiği gibi bize dahi malum olur ve Talat Bey'in yalnız şu hikayesiyle kanaat etmeyip evvelinden sergüzeştiğini ve anasının ve babasının ahvalini tahkik ile bilmeyenlere dahi bildirmek için tahrir etmeye mecbur eder. Dipnot AGE sayfa 49. Bu satırlar hem yazarın vakaya müdahalesini hem de vakanın tanzimindeki rolünü gözler önüne sermektedir. Romanın teknik görüntüsü ve Türk edebiyatı tarihi bakımından önemi hakkında Mehmet Kaplan'ın söyledikleriyle yazımızı bitirelim. Taşık-ı Talat ve Fitnat romanı, dünyanın darlığı, şahıslarının basitlik ve saflığı, kuruluşunun çok acemice oluşu, dilinin fakirlik ve insicamsızlığı bakımından bugün zevkle okunabilecek bir eser değildir. Onun Türk edebiyat tarihindeki yeri ilk roman denemesi oluşu ve batılı romanın bazı temel unsurlarını getirmesinden ibarettir. Dipnot: Mehmet Kaplan, Taşık-ı Talat ve Fitnat, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, Dergah Yayınları, İstanbul 1987, sayfa 92. Doktor Yakup Çelik. Taşık-ı Talat ve Fitnat, Fethi Kelam. Aksaray'da ufacık bir oda. Tantanalı değil, lakin pek temiz döşenmiş bir odada, yüzünde bir hüsnü anın harabeleri nümayan, 50-55 yaşında bir kadın minder üstüne oturup bir şey dikiyordu. Gözü dikişte, eli iğnede, lakin zihni başka yerde olup bir şey düşünüyor, düşündükçe mahzun ve müketter olur gibi görünüyordu. Biçare ihtiyarlar, geçmiş şeyleri hatırlarına getirdikçe mahzun olurlar. Çünkü ömürlerinde geçirmiş oldukları meserret günlerini andıkları vakitte, o günlerin bir daha avdet etmeyeceğine teessüf ederler ve çekmiş oldukları kederleri yad ettiklerinde gönüllerinin yaraları tazelenir. Bu kadının karşısında 18-19 yaşında, yüzünde hala tüy tüs yok, gayetle güzel, gecelik esvabıyla giyinmiş bir nevcivan oturup başını eline dayatmış ve yastığın üzerinde bir kitap açmış, fakat gözlerini kitaba değil, karşısındaki duvara dikip derin derin düşünmeye varmış ve hayran hayran baka kalmıştı. Minder'in karşısında bir sandalye üzerinde ne yaşta olduğunu fark edemem, lakin ihtiyarca görünür bir Arap karı oturup, yüzünü iki eline ve dirseklerini dizlerine dayatmış ve bir büyük hayret ve taaccüple gözlerini kadından oğlana ve oğlandan kadına gezdirirdi. Kadın Arap'ın bu türlü bakışını yan gözle gördüğü gibi başını kaldırıp, Arap ise renk vermemek için gözlerini kapıya doğru çevirip tavana doğru kaldırmaya, velhasıl kadının ve oğlanın yüzüne bakmamaya mecbur oldu. Kadın o vakit yüzünü civana çevirip öyle dalmış olduğunu gördüğü gibi, ''Oğlum Talat, ne oldu sana bugün? Adetin üzere okuduğun şeylerden bize bir şey söylesene. Baksana, dadı onun için bekliyor. Hem de dadı çok merak etti o hikayenin sonunu dinlemeyi. İşte bir saat var ki bir sana bakıyor ki başlayasın, bir bana bakıyor ki sana söyleyeyim. Lakin kendisi söylemeye utanıyor.'' dedi. Dadı sandalye üzerinde bir hareket ederek, ''Ha ha, büyük hanım iyi söyler. Ben şok ister o hikaye dinlemek. Çok güzel hikaye. Ama bakar ki hanım dikmağa dalmış, bey düşünmeğe varmış, ben de sukut eder durur. Kışlık üşün hazır yemek var, ahşama yapacak ama vakit var bende.'' diyerek sözü uzatır. Talat Bey, Arap'ın manasız sözlerini dinlemeyip, ''Ah anneciğim, bilmem ne oldum, bugün keyfim yok.'' dedi. ''Allah'a emanet oğlum, nen var?'' ''Bir baş ağrısı, bir sersemlik, bir...'' ''Vah vah, oğlum, hastalık şakaya gelmez, kendini bir hekime göstermelisin. Aman büyük hanım, bu hakımlar...'' Baş agresi hakım iyi yapmaz, okutmalı ha. Baş iyi olmak ister. Baş agresi gıtmak ister. Okutmalı ha ne ya hanım. Kaşan sene bana nasıl sitma kaldı? Uşay sitma. Hakım kalır gudar hap verir, hem ne hap. Zehir. Çok defa boğazıma geldi. İlahi ya Rabbi. Ne şaktı ben o hap ile? Hap adamı iyi eder mi? Hap sitmaya ne yapar? Sonra Allah razı olsun bizim abla kaldı. Beni gördü tanımadı. O kadar ben zayıf oldu. Benim boyun ip gibi oldu. Abla aldı hapi attı pencereden. Beni aldı koca Mustafa Paşa'ya götürdü. Orada bir herif var ama onun nefesi menşur. Hep İstanbul ona gider. Ama sitma. Yani sitma iyi eder o. Baş agresine haşka şeye karışmaz. Ben o kidi bağladı. İşte hala kolumda duruyor. Hiç o vakitten beri ben sitma görmedi. Aa dadı, o şeylere sen ben inanırız. Şimdiki gençler inanmaz, boşuna yorulma. Aa, ona kim inanmaz? O her kimi okuduysa iyi etti. O kitapla, hep kitapla. Kitaptan okumuş ama nefesi de var. Ha, herkes okur ama nefes başka şey. Dadı nefese dair ne kadar söylese doymaz. Lakin ko söylesin. Saliha Hanım bu tür itikada çok müptela olmadığından araba yukandaki cevabı verdikten sonra ne o ve ne Talat Bey dadının laklakiyatına kulak asmayıp birbiriyle söyleşmeye başladılar. Bugün kaleme gitme oğlum. Ayşe kadını eczaneye gönderelim, bir hekim bulsun getirsin. Aman valideciğim, çok ehemmiyet verdiniz. Bir şeyim yok. Kaleme gittiğim gibi açılırım. Ne hekim iktiza kalır ne bir şeye. Talat Bey kalkıp giyinmeye gider. Giyinirken Yüzbin Hülya zihnine gelir geçer. 2. Hasbihal. Ayşe kadın Talat Bey'in gitmesiyle beraber Saliha Hanım'a yaklaşır. İşte hani ben sana her gün söyler. Maşallah, Allah emanet. Çocuğun 20 yaşına vardı. Şimdi evlendirmeli, eve galin götürmeli. Allah hıfz eyleye. Çocuğu aldatıp da bir yere iş kuvvesi alırlar ise biz ne yapar? Bir evdeki ihtiyar kadın. Galin evin şenligidir. Şu çocuğu evlendirelim dedi. Yok yok dedi, korkma. Benim Talat'ı görmez misin ne kadar usludur? Beni ne kadar sever. Hiç o beni bırakıp iç güveysi olur mu? Hiç sen onu merak etme. O benim bileceğim şeydir. Talat daha çocuk. O yaşta çocuğu evlendirmek hatadır. Ah hanim, bu İstanbul fena. Kızlar, hanımlar incecik birer yaşmakla çıkar gazar. Güzel çocuk, gurur, aşnalık eder. Çocuk da ne kadar olsa çocuk, aldanır da ben korkar hanim. Ben şok korkar. Bugün Talat Bey şok düşünür. Hasta değil ha? Ben sana söyler hasta değil. Ama başında sevda var. İşte ben bunu hanıma söyler. Yine sen bilir. Ben böyle anlar. Aa dadı, sen de söylediğini bilmezsin. Gayb'den haber vermek istiyorsun. Oğlum öyle şeylere aldanmaz. Yok yok, Talat'ı musludur. Ah, çok hoşnudum oğlumdan. Allah bağışlasın. Zamane gençleri gibi değil. Ah, merhum pederi can çekişirken Talat iki gözünden öpüp bana işte bu çocuğa beraber terbiye verecektik. Lakin ne çare, buna kadar müsaade etmedi. Bunun terbiyesi sana kaldı. Tekasül etme diyerek bir eli çocuğun yüzünde ve diğer eli benim elimde olduğu halde teslimi can eyledi. Talatçığım o vakit 6-7 yaşındaydı. Bir çare pederi ne kadar severdi. Zavallı, hasret gitti. Daima Cenab-ı Hakk'a dua ederdi ki bu çocuğu terbiye edip okutmak için hiç olmazsa çocuk 20 yaşına varıncaya dek bana ömür ihsan eyle. Ne çare, kaderi öyleymiş. Nur içinde yatsın. Hele bin kere hamdolsun. Talatçığın pederinin istediği üzere terbiye olundu. Ah dadı, Allah'a şükredelim. Böyle çocuk İstanbul'da nadir bulunur yahut hiç bulunmaz. Sorsana bir defa komşuların çocukları böyle mi? Her gece evlerine gelirler mi? Allah emanet, Allah bağışlasın. Ben onu demez. Ama bizim mamlakatta çocuk 15-16 yaşında evlenir. Hep böyle. Bu İstanbul'da 30 yaşında, 40 yaşında evlenir. Talat Bey şimdi kaç yaşındadır? İşte şimdi Nisan çıksın, Mayıs'ın 5'inde 19'a basar. Maşallah, vakti kaçmış. Bizim memlekatta olaydı, 4 sene evvel evlenir. Ah hanim, nasıl kaçıyor zaman, nasıl kaçıyor zaman, su gibi kaçıyor zaman. Ben geldi 2 sene kaçtı, Talat Bey doğdu. Demek olur ki senin geldiğinden 8 sene sonra ben dul kaldım. Ya, Talat'ın babası neyi bilirsin öyleyse? Nasip bilmez, rahmet canına. Şok eyi Adem'di. Ah melek gibi Adem. Hiçbir vakit bana bir fena söz söylemedi. Kaç sene oldu? Şimdi hanim ben geldi. İşte 21 sene oluyor. 21 sene. Ah ya Rabbi. İhtiyar oldu gitti. Kaç yaşında varsın acaba dadı? Ne bilir ben hanim? Ben ufak kız idi. Mamlakatta ana var, baba var, karindaş, büyük kız karindaş, ev dolu benim. Bir gün ben başka kızlar beraber seyre çıktı. Kasabadan uzak, uç saat, 4 saat uzak. Orada şu adam geldi. Ejderha gibi at binmiş. Uzun sungu elde. Bizi aldı. Ama aldattı bizi. Anaya gider babaya gider dedi. 10 gün 15 gün gittik. Mısır'a geldik. Ah Mısır. Büyük kasaba. Güzel. Başka kız Mısır'da sattı. Beni aldı gemiye kodi. Tunus'a götürdü. Tunus'ta güzel kasaba. Ah Tunus'ta beni sattı. Bir efendi aldı. Büyük efendi. Büyük saray var. 200 halayık Arap. Bayaz. Uşak kul şok. Atlar ne kadar ne kadar. 40 sofra 50 sofra kurulur her gün. Orada 20 sene oturdu ben. Sonra azat oldu. Buraya geldi. Şimdi kaç sene oldu hanım aman? Peki. 20 sene Tunus'ta oturdun. 21 senede burada oldu 41. Seni esir tuttukları vakitte kaç yaşındaydın? Ah hanım, ben ne bilecek? Ben kız idi. Ufacık bir kız. memlekati az hatırlar. Ama baba ana beni çok sever o vakit. Bana gerdanlık yapmış, kupa yapmış, bilezik yapmış. Hep gümüş beyaz. Çok zengin var bizim memlekatta. Çok mal, deve, koyun ne kadar ne kadar. Ama bu koyun gibi değil. Büyük koyun bizde. 4 okka 5 okka süt bir koyun. Demek olur ki tahminen 10-11 yaşında olacaktın. Ha öyle. 19, 10, 11 ne bilir. Öyle olduğu halde 50-52 yaşında olacaksın dedim. Lakin göstermiyorsun, genç gibi görünüyorsun. Maşallah, kuvvetin de var. Şükür şükür ama ihtiyar ben şimdi hanim. 50 yaşında. Ah ne yabalim. Allah iman bağışlasın. Mezara iman ile gitsin ya Rabbi. Ah bu dünya rüya gibi kaşıyor. Ahiret baki. Biz dünyaya dalar, nekir munkiri unutur. Ah ah ya Rabbi. Ne cevap verecek biz sana? Dadı hiçbir defa yaşını hesap etmemiş olmakla kendini genç bilirken 50-55 yaşında olduğunu anladığı gibi meyus olup kendi kendine 50 sene, ah 50 sene ne vakit kaçtı diyerek içini çekmeye ve dualar okumaya ve hanım yine dikişe başladı. Talat Bey kapıdan girip işte ben gidiyorum anne diyerek annesinin elini öptü. Nasılsın oğlum? Baş ağrısı hafifleşti inşallah. Demin gibi değil. Oh hamdolsun. 3. Keyfiyeti izdivaç. Talat Bey çıkıp gittiği gibi dadı 50 yaşını, mezarını, nekiri hepsini unutup bu veç ile söze başladı. Gal hanim, bana bir kare gönül yap. Şu çocuğu evlendirelim, bir galin eve getirelim. Ah, gancadem başka. Talat Bey burada o güler, Talat Bey gider, o cehennem olur. Sen ihtiyar, ben ihtiyar, ihtiyar gülmez ki. Ah, ihtiyar ne gülsün. Bugün burada, yarın mezardı. Ah, ben de ihtiyar. 50 yaşında adam ihtiyar değil mi? Onun işin ben görür başımda beyaz şaş çok. Ah bugün baş taradım çok beyaz şaş düştü. Ne yapalım dadı? Gelinler çarşıda satılmaz ki çıkıp bir gelin satın alalım. Her şeyin vakti saati var. Ah nişun hep alem nasıl yapar biz de öyle yapar. Sen farcayı al ben de başörtüsü alır. Bugün bir mahalle yarın bir mahalle gezer görür kız bagandı alır. Ah dadı şimdi beni kızdırırsın. 21 sene var beraber yaşıyoruz. Tabiatımı anlamadın mı? Hiçbir defa sormadın. Merhum kocam beni öyle mi almıştır? Ben bir kızı bir kere görmekle ne tanıyacağım? Çehresini bile anlayamam. Sonra gelin yalnız güzel mi olmak lazım? Ben bir kız akıllı olmadıkça, afife olmadıkça, tabiatı iyi olmadıkça ben hiç onu kendime gelin yapar mıyım? Sonra benim beğendiğimi, senin beğendiğini oğlum beğenir mi bakalım? Hep alem nasıl yaparsa biz öyle yapalım diyorsun. Lakin görmez misin ki halkın çoğu bugün evlenir, yarın kocası karısını yahut karısı kocasını bırakır. Bin türlü rezalet olur. Olacak ha, görmedik, bilmedik bir kız alırlar. Hiç sormaksızın bilmediği bir kocaya verirler. Acaba çocuk o kızı imtizaç edecek mi, beğenecek mi, sevecek mi, kız da onu isteyecek mi? Babası anası buraları hiç düşünmüyorlar. Kız ne bilir, çocuk ne bilir, onlar cahil. Baba ana onlara nasıl emreder, onlar öyle yapar. Aa yok dadı öyle değil. Baba ana evlatlarının iyiliğini isterler değil mi? Ha öyle ya. Ana var ki kendi avladine fenalık ister. Allah ezirga. Ha öyle olduğu vakitte baba ana evlatlarına nasıl iyi olursa öyle yapmalıdırlar. Koca karısıyla karı kocasıyla ömür geçirecekler, ev idare edecekler. Evlatları olacak, büyütecekler, terbiye verecekler. Birbirleriyle sevişmedikçe, imtizaç etmedikçe nasıl olur? Bu bir gün değil, iki gün değil. Bir ömürdür. Bir evdeki kocayla karı arasında muhabbet yok. O eve Allah imdat eyleye. Sonra evlatları ne terbiye alacaklar orasını düşünmeli artık. Hele hamdolsun. 100.000 kere hamdolsun. O saatte ah ben de senin dediğin gibi evlenecektim dadı ah. İşte 13 sene var ki merhum kocamı kaybettim. O vakit ben 40 yaşında bir karıydım. Lakin 1000 kere şükür. 23-24 sene beraber yaşadık. Ah o ne yaşayış. O ne yaşayış sen gördün ha. Bir kere o benim gönlümü kırmadı. Bir kere ben onun hatırını bozmadım. Bizim eğlencemiz eviydi. Ne onun kalpakçılarda gezmeye, ne benim kağıthaneye gitmeye hevesim vardı. Biz birbirimizle konuşmakla eğlenirdik. Biz kendi sohbetimizden hoşlanırdık. Hele Talat dünyaya geldikten sonra, ah o ne saadet, o ne devletmiş. Çocuk ne kadar sevilirmiş. Ama ber çocuk öyle değil. Her baba ve ana çocuğunu öyle sevmez. Birbirini sevmeyen koca karı, çocuklarını mı sevecekler? Talat 2 yaşına geldi. Başka bir seviş, başka bir eğlence.